Ayrım 5.
Ama Kasımcan hiçbir şey sormadığı zamanlarda da kızıyordu ona. Niye bir şey söylemiyor bana? Canı mı sıkıldı? Yoksa benden bıktı mı? Bir gün yalı yarların yükseklerinde bulundukları bir sırada oradaki en yüksek tepeye tırmanmaya karar verdiler. Saadet'in hiç unutamayacağı bir gündü o gün. Yamaç dikti, epeyce yoruldular ama yine de durup dinlenmediler. Ne pahasına olursa olsun o tepeye çıkmaya yemin etmişlerdi sanki. İkisi de o tepede birbirlerine çok önemli bir şey söyleyeceklerini düşünüyorlardı. Orada söyleyeceklerini onlardan başka kimse duyamazdı. Çünkü kilometrelerce uzanan çevrede onlardan başka kimse yoktu. Ama tepeye çıktıkları zaman ikisi de yüreklerinden ve akıllarından geçeni söylemeye cesaret edemediler. Yalnız iniş sırasında dikkatsizce atılan bir adım yüzünden Saadet'in ayağı kaydı. İşte o zaman Kasımcan onu tuttu ve sonra da kendisine çekip dudaklarını onun dudaklarına yapıştırdı. Saadet hiç çekilmedi, kızmadı. Aksine o zamana kadar hiç olmadığı şekilde mutlu oldu. Zeynep Apa ardına kadar açık duran kapının pervazına dayanmış, odaya bakıyordu. Bu hareketsiz, yıkılmış, bitmiş haliyle, çatılmış kaşlarıyla, sımsıkı kapadığı dudaklarının çevresinde şimdi pek belli olan kırışıklıklarla ve umutsuz bir sessizlik içinde. Belki korkunç bir şey görme korkusuyla içeri doğru adım atmaya korkuyordu. Ya da bir şey hatırlamış ve durmuştu. Belki de hala rüzgarın aralıklı olarak ulaştırdığı dağdaki o motor seslerini dinliyordu. Entarisinin uzun geniş yenleri omuzlarından sarkmıştı. Hemen yanında dolu kovalar ve su taşıma sırığı vardı. Zeynep Apa o anda dereden gelmiş, su getirmişti. Dere başında ona Saadet'in evlendiğini haber vermişlerdi. En çok korktuğu şey başına gelmişti işte. Şimdi bu evde yapayalnızdı. Gerçi her şeyi vardı, bir eksiği yoktu. Ama kızının gidişiyle var olan her şey birden anlamını yitirmiş bulunuyordu. Eğer o sırada Tokay Ake'nin yeğeni Ceyde Gül gelmeseydi, kim bilir daha ne kadar bekleyecekti o halde. Zeynep Apa onu görünce başladı ağlayıp sızlanmaya. ''Kızım varsa böyle oluyor işte. Ne talihsiz bir kadınım ben. Allah beni cezalandırdı, bir oğul vermedi. Bir oğul aile yuvasını terk edip gitmez, aksine eve gelin getirir.'' Ceyde Gül her zaman sakin, sabırlı ve güçlü görünen, ama şimdi bitik, yıkılmış bir durumda olan bu kadına endişeyle, korkuyla baktı. Zeynep Apa devam etti dövünür gibi konuşmaya. Saadet benim şerefimi 5 paralık etti. Bir hırsız gibi, şerefsizce ve kimseye haber vermeden, kimseyi yanına almadan bir serseriyle kaçıp gitti evden. O serseri onu alıp gidecek ve ben de bir daha görmeyeceğim kızımın yüzünü. Ne diyorsunuz siz Zeynep Apa? Saadet şurada, hemen yakınımızda dedi Ceyde Gül. Sus, benim bu duruma düşmemde, bu acıları çekmemde sizin de suçunuz var. Saadet'in Tabom'da çalışmasına senin Tokay sebep oldu. Ve ben de kocamın kardeşi olduğu için aptalca dinledim onu. Git ona söyle, eğer kardeşinin anısına saygısı varsa, ailemizin şerefini düşünüyorsa Saadet'i alıp getirsin eve. Hadi git, söyle ona. Aynı gün Tokay Ake ailenin büyüğü olarak karısını Zeynep Apa'ya gönderdi ve onu evine çağırttı. Kendisi asık suratla bir koyun postuna bağdaş kurup oturarak yengesini bekliyordu. Bütün aileyi toplamıştı. Odanın içi pek sıcaktı. Tencerede et pişiyor, semaverde su kaynıyordu. ''Ben her şeyi biliyorum Zeynep'' diye söze başladı. Tokay ona bir fincan çay vererek. ''Senin bu davranışından utanıyorum. Eğer Saadet kötü bir şey yapmışsa, hemen şimdi atımı atlar, onu saçlarından sürükleye sürükleye getiririm buraya.'' İhtiyarın gözlerinde öfke kıvılcımları çakıyordu. Konuşmaya devam etti. ''Ama bunu yapmayacağım. Onu dövmektense ellerim kırılsın daha iyi. Eski oba toprakları uzun yıllardan beri senin kızın gibi insanları bekliyordu. Seni teselli etmeye ya da razı etmeye çalışacak değilim Zeynep. Ama bir şeyi iyi hatırla.'' Tokay ağzına bir tutam tütün koydu, düşünceli düşünceli bıyıklarını sıvazladı ve devam etti. Bugün eski oba topraklarını sürüyorlar. Çok iyi bilirsin ki bir zamanlar o işi biz de yapmak istedik ve yapamadık. Yapamazdık da. Dağın hemen eteğindeki ekilecek toprağımızın olabileceğini aklımıza bile getiremezdik. Baylar, zenginler bizi oraya sokmuyorlardı. Sonunda bizi uzaklaştırdılar oradan. Bizi eski obaya sürdüler. Orada toprağı kazmak ve sulamak çok güçtü. Kardeşime aşık olduğunu ve buraya geldiğiniz günleri hatırlıyor musun? Açlıktan ölmemek için küçük bir toprağa sürüp ekmeye karar vermiştik. O bir karış toprağı ekilir hale getirmek için taşları ellerimizle nasıl taşıdığımızı, dağın yamacına ne güçlüklerle bir ark açtığımızı unutmuş olamazsın. Yılan tepesinin oraya suyu çıkaramamıştık. Bütün bunları hatırlıyor musun Zeynep? Çıplak elle o kayayı delmeye çalışmak akıl alır bir iş miydi? Bütün emeklerimiz boşa gitti, ekinler mahvoldu. O zaman nasıl ağladığını hatırla. Biz erkekler bile gözyaşlarımızı zapt etmekte güçlük çekiyorduk. O devirde eski obada avuç içi kadar bir toprağı işlemek bile imkansızdı. Daha fazlasını mı istiyorduk? Sadece açlıktan ölmemekti istediğimiz. Ve bütün çocuklarımız kendilerini bu eski obaya adadılar. Git de bir gör onların ne yaptıklarını. Çalışıyorlar orada. Bilgileri var, aletleri, araçları var. Yakında buğdaylar bir dere gibi ta buralara kadar akacak. Ah Zeynep, sen sevdiğin adamın peşinden bütün güçlükleri göze alarak gittin. Kızının da kendi hayatını yaşamaya, yuvasını kurmaya, sevdiği insanla yaşamaya hakkı yok mu? Zeynep susuyordu. Tokay devam etti. Sen akıllı bir kadınsın. Saadet'in başka türlü davranamayacağını kabul etmek, anlamak zorundasın. Damadın Kasımcan da ailesi olmayan bir serseri değil. Tam bir yiğit o. Ekibin en iyi traktör sürücüsü. Ailesi şehirde oturuyor, iyi ve saygıdeğer insanlar olduklarını söylüyorlar. Saadet'e gelince o asla annelerini terk edip unutan kızlardan biri olamaz. Pazar günü ve sonbaharda geleneğe uyarak seni görmeye gelecekler. İlk ürün alındığı zaman toy düğün yapılacak ve yeni evlerine yerleşecekler. Zeynep Apa Tokay'ın söylediklerini sessizce dinledi. Sonra usulca kalkıp kapıya doğru yürüdü. Kaynının söylediklerine hak verip vermediğini kimse anlayamıyordu. Kaynı kalkıp onu uğurladı. Dışarıda öyle şiddetli bir yağmur yağıyordu ki ne dağ görünüyordu, ne ağaçlar ne de uzaktaki evler. Her şey sulu bir karanlık içinde kalmıştı. Bak her yeri nasıl kapladı dedi Tokay. Beyaz yağmur bu. 2-3 günden beri hiç dinmeden yağıyor. Beyaz yağmura diye söylendi Zeynep Apa duyulur duyulmaz bir sesle. Beyaz yağmur bereket yağmuruydu. Cevap vermek veya beklemek için söylememişti bunu. Zeynep Apa eve vardığı zaman uyur gezer gibiydi. Odanın bir köşesinde oturup yağmur sularıyla yıkanan pencereye baktı. Beyaz yağmur diye mırıldandı bir şeyi hatırlar gibi. Zeynep Apa dönüş yolunda Tokay'ın belki haklı olabileceği sonucuna varmıştı. Ama kapının eşiğinden adımını atar atmaz eli ayağı kesilivermiş, ürpermiş ve yine terk edilmişlik acısına gömülmüştü. Meşgul olacak bir şey aradı ama hiçbir şeyin tadı kalmamıştı artık. Hiç durmadan bir eksiklik olduğunu düşünüyor ama bu eksikliğin ne olduğunu tam olarak anlayamıyordu. Sonra birden buldu. Artık motorların sesi hiç duyulmuyordu. Normal olarak traktör sesleri ona güven verirdi çünkü bu sesler kızının geleceğiyle de ilgiliydi. Zeynep Apa şimdi korkuya kapıldı. Traktörler sessizdi, beyaz yağmur yağıyordu ve kuşkusuz 2-3 gün daha sürecekti bu hava. Zamanlar şimdi çadırların içinde ne haldeydiler acaba? Hava soğuk, nemli, orada sobaları da yok. Gençlere acıdı. Ne de olsa şimdi balayında sayılırlardı. Pazar günü bir gelse... Zeynep Apa parmaklarıyla pazara daha kaç gün olduğunu saydı. 4 gün daha vardı. 4 gün çok uzun bir zamandı. Bir an önce Saadet ve Kasımcan'ı görmek istiyordu. Kısa bir süre öylece oturdu, sonra büyük bir kararlılıkla kalktı. Sandıktan beyaz bir kumaş çıkardı ve bir erkek gömleği biçti. Sonra sobayı yaktı, o da hemen ısındı soba yanınca. Tencerede et pişerken Zeynep Apa biçtiği gömleği dikiyordu makinede. Gömleğin yalnız kol uçları kalmıştı ama onu bırakıp kazanın yanına gitti. Kazanda kızgın yağda borsak kızarıyordu. Yüzü ateşten kıpkırmızı olmuş, boncuk boncuk terlemişti. Gözleri mutlu bir geleceğin beklentisiyle parlıyordu. Onu bir yabancı görse büyük bir olayı kutlamaya hazırlandığını hemen anlardı ve gerçekten de öyleydi. hemen eski obaya gitmeye karar vermişti. Hazırlıklarını bitirdi. Gidip göz alıcı renklerle süslü bir şal getirdi. Saadet'in çeyiz bohçasını sarmak için saklıyordu bu şalı. Şalla gömleği heybenin bir gözüne, et ve borsakları da kaplara yerleştirerek öbür gözüne koydu. Şimdi yola koyulabilirdi ama duraksıyordu. Henüz evlenmemiş kızının evine davetsiz gitmek pek uygun düşmezdi geleneklere göre. Tokay ona pazar gününü ve sonbaharı beklemesini söylemişti. Yo, bekleyemezdi o kadar. Saadet ve Kasımcan hafta sonunda pazar günü geleceklerdi ama daha 4 gün vardı hafta sonuna ve o da çok uzun geliyordu ona. Bir an önce çocuklarını görmek, eski obada olanları kendi gözleriyle görüp anlamak istiyordu. Ya onunla alay ederlerse? Umrunda değildi. Başkaları ne düşünürse düşünsün, ben gideceğim, dedi. Zeynep Apa yeni ipek entarisini giydi. Yeni içiklerini, kauçuk çizmelerini ayağına geçirdi. En güzel çapanını da giydi. Heybeyi omzuna attı ve ıslanmamak için büyük bir çuvalı da örttü sırtına. Dışarıda beyaz yağmur yağıyordu. Kapalı, nemli, yağışlı bir havada, tarlaların kenarından uzayıp giden bir patikada atlı bir kadın gidiyordu. Tokay çok doğru söylemişti. Denizler kadar büyük bir arazi açılmış, ekilmiş, büyük su arkları kazılmış, ilkbaharın ilk günlerinde ekilen buğdaylar yemyeşil ve ıslak başlarıyla toprağı sessizce delerek kabartmışlardı. Eski obayı tanıyamazdınız artık. Ürün vermeyen o bir avuç toprak parçası nerede kalmıştı? Neredeydi yukarıya su çıkarmayan o küçük ark? Zeynep Apa atından indi, bir taşın üzerine oturdu ve ağladı, ağladı. Ama bu defa sevinç ve gurur yaşları döküyordu. Çocuklarının başarısıyla övünen bir ananın sevinç ve gurur yaşları. Asker çocuğu. Babasını ilk kez sinemada görmüştü. 5 yaşında ya var ya yoktu o zaman. Beyaz büyük ağalda geçmişti bu olay. Koyunlar her yıl orada kırkılırdı. Arduvaz damlı bu ağal sovhoz evlerinin ta gerisinde, dağın eteğinde yolun yakınındaydı. Hala duruyor yerinde. Ağla annesi Cihangül'le gelirdi. Sovhoz postanesinde telefoncu olan annesi her yıl koyun kırkma zamanında yardımcı işçi olarak çalışırdı orada. Bunun için yıllık iznini kırkma zamanına rastlatır, ekin ekme ve koyunların kuzulama dönemlerinde yaptığı fazla mesaileri de yıllık iznine ekler, böylece kırkma işinin son gününe kadar çalışırdı. Tabii bu iş için ek ücret alırdı ve bu da az sayılmazdı. Onun gibi bir asker dulu için fazladan kazanılmış her kapik çok değerliydi. Gerçi ailesi kalabalık değildi, oğlu ve kendisinden ibaretti ama yine de bir aileydi ve bu ailenin de ihtiyaçları vardı. Kış bastırmadan yakacak odun, fiyatlar artmadan un tedarik etmesi, üstlük başlık, ayakkabı ve daha birçok şey alması gerekiyordu. Evde çocuğa bakacak kimse bulunmadığı için onu da götürürdü çalıştığı yere. Çocuk için pek mutlu günlerdi o günler. Kırkıcıların, çobanların, uzun tüylü çoban köpeklerinin arasında toza toprağa bulanarak bütün gün koşar oynardı. Ağalın avlusuna gezici sinemacıların geldiğini ilk gören, bu mutlu olayı bağıra çağıra herkese ilk duyuran o olmuştu. Sinema geldi, sinema geldi, sinema! Film ancak işten sonra ve hava kararınca gösterilecekti. O da bu saati sabırsızlıktan çatlayacak hale gelerek beklemişti. Beklediğine kavuşmuştu sonunda. Film savaşı anlatıyordu. Ağalın dip tarafında iki direk arasına gerilen beyaz perdede savaş başladı. Top tüfek sesleriyle yer gök inliyor, füzeler vınlayarak ve ışıklı bir iz bırakarak yükseliyor, patlamalardan çıkan alevler karanlığı delik deşik ediyor ve ilerleyen askerler hemen yere yatıyorlardı. Sonra füzeler sönüyor ve öncü askerler kalkıp yine atılıyorlardı ileriye. Gecenin karanlığında makine tüfeklerin tarakası öyle şiddetliydi ki çocuğun nefesi kesiliyordu heyecandan. İşte savaş buydu. Çocuk ve annesi öteki seyircilerin gerisinde yün balyalarının üzerine oturmuşlardı. Perde oradan daha iyi görünüyordu. Çocuk sovhozun öteki çocukları gibi ön sıraya geçip yerde oturmak istiyordu. Hatta öne geçmek için davranmıştı ama annesi sert bir çıkışla engel oldu. Otur yerinde. Sabahtan akşama kadar koşuyorsun. Biraz da benim yanımda kal. Ve çocuğu kucaklayıp dizlerine oturttu. Projeksiyon aygıtı çıtır çıtır işliyor, savaş devam ediyordu. Seyirciler sinirleri gergin, olayları izliyorlardı. Annesi derin derin iç çekiyor, arada bir korkuyla yerinden sıçrıyor, bir tankın namlusu üzerlerine döndüğü zaman onu daha çok sıkarak çekiyordu böğrüne. Yanlarında oturan bir kadın da dilini şaklata şaklata konuşuyordu durmadan. Aman Tanrım, aman Tanrım, ne oluyor? Çocuk pek korkmuş değildi. Aksine faşistlerin vurulup düştüğünü görünce pek seviniyordu. Ama düşen bizim askerler olunca az sonra kalkıp yine ilerleyeceklerini düşünüyordu onların. Genel olarak savaşta vurulup düşmeler pek eğlenceli, tıpkı çocukların savaş oyunundaki gibi oluyordu. Var gücüyle koşarken birden çelme takmışlar gibi düşmesini o da biliyordu. Gerçi yüzü bacağı sıyrılıyor, canı yanıyordu ama bunun pek önemi yoktu. Az sonra yine kalkar, hiçbir şey olmamış gibi yine hücuma geçerdi. Ama filmde vurulup düşenler bir daha kalkmıyor, düştükleri yerde hareketsiz bir karaltı, bir tepecik gibi kalıyorlardı. O karnına bir kurşun yiyenler gibi düşmesini de biliyordu. Karnından vurulanlar hemen düşmüyor, elleriyle karınlarını tutuyor, sonra eğiliyor, ellerinden tüfeği bırakarak yavaşça yere yıkılıyorlardı. Bundan biraz sonra da ölmediğini duyurarak yeniden doğruluyor ve saldırıya geçiyordu. Ama filmde böyle düşenler de kalkmıyorlardı bir daha yerlerinden. Projeksiyon aygıtı çıtır çıtır ses çıkararak çalışıyor, savaş sürüyordu. Derken ekranda topçular da göründü. Bunlar yaylım ateşi altında ve toz duman arasında bir tank savarı bir vadinin yamacından yukarı doğru sürüklüyor, görerek ateş etmek için mevziye sokmaya çalışıyorlardı. Ama yamaç dik ve yüksekti. Göğün yarısına ulaşıyordu neredeyse. Bu geniş, yüksek yamaçta bir avuç topçunun çevresine ard arda mermiler düşüyor, koyu kara bir toz bulutu kaldırıyordu. O topçuların canlarını dişlerine takarak hareketlerinde insanın yüreğini oynatan, gururla dolduran, aynı zamanda acı veren bir şey vardı ve korkunç, büyük bir olay bekleniyordu sanki. Tank savarı yukarı çıkarmaya çalışanlar 7 kişi kadardı. Elbiseleri yırtılmış, lime lime olmuştu. Bu 7 kişiden biri Rus'a benzemiyordu. Eğer annesi uyarmasaydı çocuk bunu belki fark etmeyecekti. "Bak, bu senin baban," demişti annesi. İşte o andan itibaren o asker onun gerçek babası oldu. Ve sonra film baştan sona onun babasından söz etti. Asker babası gençti. Sovhoz'un gençleri gibi o da küçük boylu, yuvarlak yüzlü, keskin bakışlıydı. Ama yüzündeki toz ve çamurdan dolayı gözlerinin parlaklığı bir tuhaf görünüyordu. Kasılmış, toplanmış, bir kedi gibi atılmaya hazırdı. Omzunu tank savarın tekerleğine dayayarak askerlerden birine yüksek sesle bağırdı. "Mermiler, çabuk!" Ve onun sesini yeni bir güllenin gürlemesi yuttu. "Anne, benim babam mı o?" "Ne dedin? Rahat dur yerinde." Kadın soruyu anlamamıştı. Çocuk üsteledi. "Ama onun babam olduğunu söyledin bana." "Elbette, o senin baban. Ama şimdi sus, başkalarını rahatsız etme." Kadın niçin öyle söylemişti? Amacı neydi? Belki düşünmeden öylesine söyleyivermişti. Herhalde o asker ona kocasını hatırlatmış, çok etkilenmiş olmalıydı. O küçük budala da inanmıştı buna. Öyle duygulanmış, bu birdenbire gelen ve o güne kadar tatmadığı sevinç onu öyle coşturmuştu ki, şimdi asker babasıyla övünüyor, çocuksu bir gururla dolup taşıyordu. İşte babası buydu ve baba dediğin de böyle olurdu. Öbür çocuklar bazen ona babası olmadığı için takılıyorlardı ama babası vardı işte. Görsünlerdi şimdi. Çobanlar da görsünlerdi. Bu çobanlar, dağdan dağa göçen bu insanlar çocukları hiç anlamıyorlardı. Oysa koyunları kırkma merkezine getirmeleri için onlara yardım eder, boğuşan köpekleri ayırmak için koşar ama onlar hep soru sorarlardı. Ne kadar çoban varsa hepsi de aynı soruyu sorardı. "Hey yiğit, adın ne senin?" "Avalbiyek. Peki kimin oğlusun?" "Toktosunun oğluyum ben." Çobanlar önce Toktosunun kim olduğunu bilmezlerdi. Atlarının üzerinden eğilir, "Toktosun mu? Hangi Toktosun?" derlerdi. Annesi soranlara böyle cevap vermesini istemişti. Artık gözleri görmeyen ninesi de babasının adını asla unutmamasını emretmişti ona. Hatta bunun için kulaklarını da çekiyordu acımasız kadın. Dur hele. Demek sen telefoncunun, postanede çalışan kadının oğlusun. Hayır diyordu çocuk. Ben Toktosu'nun oğluyum. Çocuk böyle cevap vermekte direnince çobanlar da yavaş yavaş durumu kavruyorlardı. Doğru ya, sen Toktosu'nun oğlusun. Yiğit bir çocuksun sen. Bakalım babanın adını biliyor musun diye sınamak istedik seni. Sakın gücenme yiğidim. Biz bütün yılı dağda geçiriyoruz. Siz çocuklar da ot gibi çabuk büyüyorsunuz. Tanımak zor oluyor doğrusu. Sonra çobanlar kendi aralarında konuşup onun babasını hatırlamaya çalışırlardı. Toktos'un pek gençken gitmişti cepheye, birçoğu onu unutmuştu bile. Ama dünyada bir çocuk bırakmış olması yine de iyi bir şeydi. Çünkü niceleri henüz evlenmeden cepheye gitmiş, orada kalmış ve adlarını yaşatacak bir evlat bırakmamışlardı. Annesi çocuğa, "Bak işte senin baban," diye fısıldadığı anda ekrandaki asker onun gerçek babası olmuştu artık. Çocuk onu şimdi öz babası olarak düşünüyordu. Gerçekten de o asker babasının cepheden gönderdiği resme çok benziyordu. O fotoğrafı sonradan büyüterek camlı bir çerçeveye koymuşlardı. Ve Aval Biyek babasına bir oğlun gözleriyle bakıyor, çocuk kalbi o güne kadar buruk bir sevgiyle doluyordu. Filmdeki babası da sanki oğlunun hiçbir hareketini kaçırmadan kendisinin seyrettiğinin bilincindeydi. Ve sanki ekrandaki kısa hayatında görünerek oğlunun kendisini hatırlamasını, artık bitmiş olan o savaşta ölen babasıyla gurur duymasını istiyordu. O andan itibaren savaş küçük çocuk için eğlenceli olmaktan çıkmıştı. İnsanların vurulup ölmeleri hiç de komik değildi. Hayır, asla bir oyun değildi savaş. Çok daha ciddi, kaygı verici, korkunç bir şey olmuştu savaş onun için. Ve hayatında ilk kez bir yakını için, her zaman yokluğunu hissettiği bir adam için korkuyordu. Projeksiyon aygıtı çıtır çıtır sesler çıkararak çalışıyor ve savaş devam ediyordu. Gözleri önünde tanklar hücuma geçiyor, tırtıl tekerleriyle toprağı yararak, dehşet saçarak ilerliyor ve ateş ediyorlardı. Bizim topçular olanca güçleriyle tank savarı itiyor ve çocuk oturduğu yerde "Daha çabuk, daha çabuk, tanklar geliyor!" diye çırpınıyordu. Sonunda tank savarı istedikleri yere çıkardılar ve fındık ağaççıklarının arasına yerleştirdiler ve başladılar tanklara nişan alarak ateş etmeye. Tanklar da karşılık verdi. Çok tank vardı ve durum korkunçtu. Çocuk kendisini savaşın ortasında bomba sesleri ve ateş çemberi içinde hissediyordu. Tanklar kara bir duman çıkararak yandığı, tırtıl paletler parçalanıp oldukları yerde kör kör dönmeye başladıkları zaman hop oturup hop kalkıyordu annesinin dizleri üzerinde. Ama tank savarın yanındaki askerlerden biri vurulup düşünce kımıldamadan top gibi büzülerek öylece kalıyordu. Sayıları gittikçe azalıyordu topçuların. Annesinin yüzü kıpkırmızı, gözyaşları oluk oluktu. Projeksiyon aygıtı çıtır çıtır çalışıyor, savaş devam ediyordu. Şimdi çarpışmaların en çetin, en amansız anları başlamıştı. Tanklar gittikçe daha çok yaklaşıyordu. Babası tank savar başında kuytuya eğilmiş, sahra telefonunun ahizesine bağıra bağıra bir şeyler söylüyordu ama o uğultu ve gürlemeler arasında söylediklerini duymak ne mümkün. Bu sırada tank savarın yanındaki erlerden biri daha vuruldu. Vurulup düşen asker tekrar doğrulmak istedi ama doğrulamadı. Siyah beyaz filmde kapkara görünen ve toprağa yayılan kendi kanları üzerinde uzanıp kaldı. Şimdi topun başında sadece iki kişi kalmıştı. Babası ve bir asker daha. Topu ateşlediler, sonra arka arkaya iki atış daha yaptılar. Ama tanklar durmuyor, saldırıdan vazgeçmiyordu. Bir mermi topun tam yanına düştü. Düştüğü yerde önce alevler görüldü, sonra koyu bir karanlık. Bu kez yerden yalnız bir asker kalkabildi.